İyi geceler sayın seyirciler. Yine bir programda daha Cihat Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Sen
hoş bulduk. Hocam. Nasıl başlayalım?
İman hakikatleriyle başlayabiliriz.
İnşallah. Bu atom konusuyla ilgili çok güzel bir filmimiz var. İstersen onunla başlayalım önce inşallah. Hı hı. Atomların yapısı hakikaten çok büyük bir mucize. Allah'ın yaratmasıyla. Hı hı. Bakın şimdi onunla ilgili bu filmde. Atomun yapısında tam hocamızın bahsettiği şekilde bakın bilim adamlarının hazırladığı bir film bu. Hı hı. Atomun yapısını gösteriyor. Bu klasik bilinen yapı böyle değil diyor bir kere. Buna benzer fakat elektronların çok daha küçük olması gerekir diyor. Daha da ufak bakın gördüğünüz gibi. Ve ayrıca atomun çekirdeğinin de hareketli olduğu ortaya kondu. Bakın bu şekilde değil. Bir kere atom düzeyinde renk yok. Hocamız bunu hep söylüyor bakın. Işık evet. da yok. Yani dışarıdaki maddede ışık ve değil mi? Renk yok. Kesinlikle yok.
Saydamlık var değil mi?
Evet. Elektronlar çok daha uzakta olmalı bir kere. Bakın daha da uzakta. Mesela bir bilgisayarın içine koyduğunuzda çekirdeği diyor. Şehrin öbür ucundaki bir yerde olması gerekiyor diyor elektronun. Yani 32 blok ötede. Burası Manhattan şehri.
Yani bir 15 kilometre uzakta olması gerekiyor en azından. 10-15 kilometre.
Evet. Birkaç kilometre. En azından evet. Birkaç kilometre uzakta. Manhattan'ın öbür ucunda olması gerekiyor.
Evet.
Evet. Bu tabii bize şunu gösteriyor. Dışarıda hep hocamızın vurguladığı bir konu. Renk yok. Bakın. Ondan sonra ışık yok.
Evet.
Ve atomların çok büyük bir mucizesi daha var. Elektronlar çok yüksek süratle hareket ediyorlar. Yani saniyede 100 bin kilometreye varan süratlerle hareket ediyorlar. 7 tane ayrı düzlem var ve elektronların birbiriyle çarpışmaması, şimdi bu boyutları bir kere şöyle düşünmek lazım. Elektronun hareket ettiği boyutun miktarı, değil mi? Milimetrenin böyle milyonda birinden daha ufak bir boyutta, bir büyüklükte bir yerde hareket ediyor elektron. Saniyede 100 bin kilometrelik bir hareket yapması için, bakın 100 bin kilometre dünyanın çevresi iki kere dönen bir uzunluk, saniyede o kadar bir boyutta, nasıl bir süratle hareket etmesi lazım? Değil mi? Aklın sınırlarını zorlayan bir şey bu. Ve elektronlar, çok sayıda elektron var ve birbirleriyle asla çarpışmıyorlar.
Evet.
Ya bu aklın alabileceği bir şey değil. Allah'ın yaratmasıyla olduğu çok açık yani. Muazzam bir nizam, bir intizam var.
Evet.
Ve bu bütün dünyadaki atomlar için geçerli. Değil mi? Evrendeki, kainattaki bütün atomlar için geçerli ki 200 milyar galaksinin olduğu, içinde 200 milyar yıldızın, 300 milyar yıldızın olduğu 200-250 milyar galaksi var. Bunlardaki atomları düşünelim. Bunlardaki elektron sayılarını düşünelim. Hepsi için geçerli bu. Ve 15 milyar yıldır bu şekilde devam ediyor.
Hı hı.
Şimdi bunun nasıl bir açıklaması olabilir? Allah'ın sonsuz aklının dışında, sonsuz kudretinin dışında bir açıklaması olamaz ki.
Maşallah.
Muazzam bir iman hakikati bu değil mi? Detaylara inildiğinde.
Allah'ın sonsuz kudretine şahit olmuş oluyoruz
evet.
burada. Bir defa elektronun çekirdeğin etrafında dönmesi dediğin gibi tek başına bir mucize. Yani kopup gidebilir, gitmiyor. Orada tutan bir güç var onu. Bir merkez kaç kuvvetiyle belli bir yörüngede bir çekirdeğin çekme kuvveti var hesaplamalara göre. Bir de kendi merkez kaç kuvveti var. Bu iki kuvvetin dengelenmesi suretiyle o yörüngesinde sabit kalabiliyor elektron. Şimdi ama bununla beraber bir de çekirdeğe baktığımızda çekirdekte protonlar var. Protonlar, birkaç protondan oluşan atomlar var. Normal aynı yükte olan yükler birbirini itmesi lazım. Protona bakıyoruz. Birçok proton aynı anda aynı yerde durabiliyorlar birbirini itmeden. Bu nasıl bir, yani fizik kanunlarının dışına çıkmış oldukları bir durum var burada. Şimdi tamam, elektron eksi, çekirdekte de artı yük var. Birbirini çekiyor. Bir yandan çekerken bir yandan da merkez kaç kuvvetiyle o yörüngesine sabit kalabiliyor. Bunu anlayabiliyoruz ama nasıl oluyor da çekirdekteki protonların birbirlerini itmeleri gerekirken, yine çekirdeğin dağılması gerekirken nasıl olup da bir arada durduğu fizik kanunlarının dışında bir olay. Yani burada da yine bir yaratılış mucizesi var. Çekirdeğin de yine dağılmamasında bir mucize var. Onun detaylarına indiğimizde protonun zaten kuarklardan oluştuğunu görüyoruz. Daha farklı parçacıklardan oluştuğunu görüyoruz. Ve burada artık fizik kanunlarının dışına çıkıldığını görüyoruz. Orada tamamen kuantum fiziği artık devreye giriyor. Kuantum mekanikleri devreye giriyor.
Yani
apayrı
zaten
bir yaratılış ortamı.
Bu yani kuantum mekaniği ya da başka bütün kanunlar insanın o mevcut olan düzeni açıklamak için kullandığı açıklamalar değil mi? Yani bu evet. açıklamak için. Dolayısıyla zaten bu kanunları koyan Allah. Allah büyük bir nizam ve intizam yaratmış ve şunu gösteriyor bakın. Eğer elektronlar milimetrenin milyonunda biri kadar bir büyüklükte saniyede 100 bin kilometreye varan yüksek süratle hareket edip 7 kat düzlemde hiç düzenlerini kaybetmeden ve hiç çarpışmadan 15 milyar yıldır hareket ediyorlarsa
evet.
değil mi? Bu bize Allah'ın sonsuz yaratma kudretini gösterir.
Yani bunun bozulma tek açıklaması, yok. Evet. Bozulma olmuyor. Hiç evet. hızlarında düşme olmuyor.
Evet.
Madde hiç yok olmuyor
bakın,
zaten.
Bir şey daha gösteriyor. Evet. Çok önemli bir şey daha gösteriyor. Rastlantı diye bir şey yok demektir yani bu.
Evet.
Bakın elektron düzeyinde ya da kuark düzeyine inildiğinde ya da her şeyle bakıldığında rastlantının olmadığını görüyoruz. Yani çünkü insanlar diyebilir ki ya tamam Allah haşa yani genel olarak değil mi her şey hakim ama rastlantı diye bir şey yok işte.
Yok tabii.
Yani ya. Eğer yani böyle milimetrenin trilyonda bir küçük rastlantı olsa o elektronlar mutlaka birbirle çarpışır. Yani saniyede 100 bin kilometrelik bir hareket yaptığı anda ki o kadar büyük hı hı. boyutun içerisindeki 100 bin kilometre daha da aklın sınırlarını zorlayan bir şey olmuş oluyor.
Hiçbir şekilde bozulma yok.
Evet.
Değil mi? Çarpışma mesela yok.
Balyozla vuruyorsunuz maddeye hiç etkilenmiyor elektronlar, atomlar.
Evet.
Yıldızlar birbiriyle çarpışıyor yine etkilenmiyor.
Evet.
Yani yine bütünlüğünü kaybetmiyor.
Ki mesela bir maddeyi yaktığımızı farz edelim. Yaktığımızda da yine atomu yok edemiyoruz.
Evet.
O yine atomlar havaya yayılıyorlar, dağılıyorlar. Kül ve duman olarak görüyoruz biz onu ama yine atomu yok etmiş olmuyoruz hiçbir şekilde.
Bomba patladığında yine aynı şey oluyor.
Evet.
Yani tabii şimdi atomların başlangıcına baktığımızda bugün ispatlandı. Big Bang ile yaratıldığını yani yoktan var edildiği ispatlandı. Tekrar değinelim ona nasıl ispatlandı. İlk defa Edwin Hubble 1928 yılında yıldızların birbirinden uzaklaştığını şuna dayanarak açıkladı. Gelen ışınların kırmızıya doğru kaydığını. Çünkü kırmızıya doğru kaydığı zaman bir ışık, bize gelen ışık, o gök cisminin bizden uzaklaştığını gösteriyor. Evet. Mora kaysaydı yakınlaştığını gösterecekti. Kırmızıya kaydığına göre uzaklaştığı ortaya çıktı. Bundan daha önce Einstein denklemleriyle bunu bulmuştu. Daha sonra, değil mi, fosil ışınlar olması gerekir dediler. Eğer evrenin, büyüyen evrenin, zamanın geriye gidildiğinde küçülmesi gerekir. En geriye gidildiğinde tek bir nokta haline gelmesi gerekir. Ondan da önceye gidildiğinde yok olması gerekir. Değil mi? Yokluk olması gerekir diye. Madde açısından yokluk olması gerekir dediler. Dolayısıyla yoktan var olması gereken bir anın olması gerekir dediler. İşte bu andan fosil ışınların kalması gerekir dediler.
O büyük patlamaya ait radyasyonun saptanmış olması
evet, fosil radyasyonun saptanması. Evet, evet, kozmik fon radyasyonu deniyor evet. buna. Ve bunun dediler uzayın her yerinde eşit olarak bulunması gerekir dediler.
Evet.
Hakikaten... önce Arno Penzias, Robert Wilson isimli iki tane Amerikalı bilim adamı bunu keşfetti. Ondan sonra NASA'nın uzaya gönderdiği uzay aracıyla da değil mi? Bu fosil 8 dakika içerisinde keşfedildi.
Evet, Hubble Uzay Teleskobu.
2002 yılında da şunu öngördüler. Dediler ki ilk anda yani tabii 300 bin yıl diyorlar ama o ilk anın içerisine giriyor. Çok 300 bin yıl olmasına rağmen daha uzayın başlangıç aşamalarıyla ilgili bir bölüm. Orada elektronlar ışını fotonları taşıyorlardı. Daha sonra elektronların maddeye dönüşmesiyle ışık polarize olmuş olması gerekir dediler. Eğer Big Bang'de oluştuysa. Baktılar 2002 yılında hakikaten gelen ışık polarize bir ışık. Bu da kesin kes ispatladı artık. Bir delil daha olmuş oldu üstüne üstlük. Ya bugün kesin olarak kabul ediliyor Big Bang.
Evet.
Ya dolayısıyla Big Bang'de yoktan var olmuş demektir değil mi? Atomlar yokken var olmuşlar. Hı hı. Peki atom nedir? Yani madde dediğimiz ne olmuş oluyor? Enerjinin diyorlar yoğunlaşmış hali. İşte sicim teorisi var, titreşen enerji. Ya bunlar böyle tabii çok şey kavramlar yani bakıldığı zaman değil mi? Bilim adamları da mesela bazen filmler çekiyorlar böyle fizikçiler. Orada söylüyorlar yani diyorlar maddeyi bölüyorsunuz diyorlar. Bir yere geliyor ondan sonra yokluk oluyor. Yani yoktan var olan değil mi? Yokken var olan, yoktan var olan enerjinin yoğunlaşmış halde dendiğinde yokluk var yani aslında madde açısından. Mesela demin gördük. Atom düzeyinde ışık yok. Kapkaranlık değil mi? Saydam.
Büyük bir boşluk var.
Evet büyük bir boşluk var. Yani mesela çekirdek Manhattan'ın bir köşesinde New York evet. Şehrinin. Elektronlar diğer ucunda olmuş oluyor böyle. Evet. Muazzam boşluklar var. Renk yok. Işık yok. Zaten yokluktan var olmuş. En ufak parçalarına inildiğinde yokluk oluyor zaten değil mi? Madde varken evet. yok oluyor. Ki madde eğer mutlak olsa... Yani materyalistlerin söylediği gibi mutlak olsa sonsuz bölünebilir olması lazım. Hı. Böyle değil. Hı. Değil mi? Bir şeye kadar geliniyor, kuarklara kadar geliniyor. Ondan sonra yokluk ortaya çıkıyor. İşte bu şunu gösteriyor bize. Allah'ın yoktan var ettiğini, ama bakın şu çok önemli, madde mutlak değil. Yani dışarıda insanların zannettiği gibi bir maddenin olmadığını. Zaten bu bilimsel veriler bize teknik olarak da bunu gösteriyor. Hocamız bunu defalarca açıkladı. Ben burada ama şunu ortaya koymak istiyorum. Bakın materyalizmi nasıl yok etti bu düşünce? George Palliser isimli bu materyalist bir felsefeci. Çok tanınmış böyle. Yani materyalizmi, maddeyi mutlak kabul eden, değil mi, Allah'ın varlığını inkar etmeye çalışan birisi. Bakın diyor ki, eğer diyor evren diyor yaratılmış bir obje olmasaydı diyor, o zaman diyor eğer olmasaydı Allah tarafından bir anda yoktan varlığa getirilmiş olması gerekirdi, yaratılmış olsaydı diyor. Değil mi? Bunun diyor devam ediyor işte yaratılış etmek için diyor, kabul etmek için diyor, öyle bir an olması gerekir ki diyor, evrenin olmadığı ama ondan sonra bir anda yoktan var olduğu bir evren olması gerekir diyor. Ama diyor bu diyor bilimin kabul edebileceği bir şey değil diyor. Son cümlede de bunu ekliyor. Halbuki tam bu oldu. Değil mi? Bakın onun inandığı materyalist felsefe, materyalizm, bu eski Yunan'dan kalma pagan felsefe tam anlamıyla yıkıldı Big Bang'de.
Çünkü madde ezelden gelir, ezele gider inancı vardı bunlarda. Evet. Yani buna bir ön kabul olarak kabul ediyorlardı bunu. Değişmeyecek bir şey olarak kabul ediyorlar. Onu da her şeyi ona uydurmaya çalışıyorlardı.
Evet.
Ama veriler öyle çıkmadı.
Öyle çıkmadı. Yoktan var olduğunu gösterdi. Atoma bakıyoruz biz. Akıl almaz bir nizam ve intizam var. Yani elektronların, yani ben bugün tekrar düşündüm. 1000 milimetre, milyonda biri kadar bir yerde saniyede 100 bin kilometre hızla hareket etmek zaten bu aklın alacağı bir şey değil yani. 1000 milimetre, milyonda biri kadar bir yerde bir şeyin saniyede 100 bin kilometre mesafe yapması akıl almaz süratle hareket etmesini gerektiriyor, değil mi?
Tabii.
O küçücük alanda. Ve hiç çarpışma olmaması ya mümkün değil yani böyle bir şey. Ya mümkün yani insan aklıyla mümkün değil. Allah işte Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir şey. Allah'ın sonsuz aklıyla. Ve evrendeki bakın bütün yıldızlardaki maddeleri düşünelim, atomları düşünelim. 10 üzeri 79 tane atom olduğu varsayılıyor değil mi kainatta? Hepsi bu şekilde. Ne zamandan beri? Big Bang anından beri 15 milyar yıldır.
Maşallah.
Sübhanallah.
Yani burada Allah'ın sonsuz gücü anlaşılmış oluyor. Küçücük yerde yani mikron, angstrom büyüklüğündeki bir bu büyüklükten bahsediyoruz. Ya atom zerrecik boyutundaki bir kuvvet ortamından bahsediyoruz. Bir düzenden, intizamdan bahsediyoruz. Bu ancak ya tesadüfler hiçbir şekilde açıklanamaz. Yani elektron bilinçli bir şey değil ki çekirdeğin etrafına ben döneyim desin de maddeyi yapayım desin. Burada bir yaratılış var. Sonsuz güç sahibi, sonsuz ilim sahibi bir yaratıcı tarafından yaratılmış bu düzen.
Şimdi bir de Kur'an mucizesine bakalım bu konuyla ilgili. Tekrar bu şekilde. Kur'an'da, Kur'an'ın bilimsel mucizeleri var bildiğimiz gibi. Atom altı parçacıklar bu şekilde işaret ediliyor Kur'an'da. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak saklı kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Bir kere Allah değil mi? Sonsuz hafızasında her şeye hakim olduğunu gösteriyor. Bundan daha küçük olanı da diyor. Bakın zerre ağırlığınca. Daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Evet. Allah'ın kontrolü altında. Allah'ın haşa bilgisinin dışında, değil mi? Hiçbir şey yok kontrol dışında. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Şimdi devam edelim. Bakın ayetlerde zerreden ve bundan daha küçük parçalardan söz edilmektedir. Arapçada zerre kelimesi insanların bildiği en küçük parçacık, toz, atom anlamlarını taşımaktadır. Yakın tarihte atomun içinde proton ve nötronlardan daha küçük parçaların olduğu keşfedildi. Tabii bu yeni yani değil mi? 20. yüzyılda bulunan gerçekler bunlar. Atomun içindeki alt parçacıkları ve onların hareketlerini inceleyen parçacık fiziği isimli fizik dalı ortaya çıktı. Bakın atomun kuantum içindeki fiziği. Alt parçacıkları. Evet.
Kuantum fiziği.
Evet. Parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar atomu oluşturan proton ve nötronların kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Zerre ile ilgili ayetlerde özellikle ağırlığa dikkat çekilmektedir. Miskale zerretin, zerre ağırlığınca ifadesindeki miskal kelimesi ağırlık anlamındadır. Atomu bölünebilir hale getiren proton, nötron ve elektron gibi parçaların atoma aynı zamanda ağırlığını veren bileşikler olduğu keşfedilmiştir. İşte değil mi? Kur'an'ı yaratan Allah, atomu yaratan Allah, evreni evet. yaratan Allah, Allah gösteriyor yani her şeye evet. hakim olduğunu. Zaten her atomda eğer bu kadar bir düzen varsa ki öyle, balyozla da vursanız dedik, yaksak da dedik, patlatsak da dedik, bütünlüğünü devam ettiriyor, düzenini bozmuyor. Demek ki Allah'ın her şeye hakim olduğu ortaya çıkıyor inşallah.
Maşallah. Allah zaten bir başka bir ayeti kerimede de şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bütün kainattan bahsediyor Allah. Yeri de biz döşeyip yaydık, ne güzel döşeyeceğiz. Ve biz her şeyi iki çift yarattık, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Öyleyse Allah'a doğru yönelip şirkten ve bozulmalardan kaçın. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Demek ki Allah'ın sonsuz gücünü bu şekilde gördükten sonra Allah'a eş ortak koşmamak lazım. Yani bazı şeyler kendi kendine olmuştur. Allah da yaratmıştır haşa. Ama işte biz başka şeylerde, başka güçlerde vardır duada, evrende, kainatta demek çok büyük yanlış olmuş oluyor. Gücün tümü, kuvvetin tümü, tümüyle Allah'a ait. Başka güç sahibi daha yok inşallah.
Evet, bir de orada ayette bir Kur'an mucizesi olarak biz her şeyi çift olarak yarattık diyor Allah.
Evet, madde, evet. antimadde.
Evet, maddenin karşıtının olduğu keşfedildi. Bu da şöyle bir şey, maddeyle karşıtı bir araya geldiği zaman yok oluyor madde. Mesela atom var, karşıtı var. Elektron var, antielektron var. Proton var, pozitron var. Ve ikisi bunların karşılıklı geldiği zaman değil mi? Madde ortadan kalkıyor. Evet. Dolayısıyla Allah onu da çift yarattığını Kur'an'da bildirmiş. Çünkü her şeyi diyor
her
Allah.
Her şey evet. öyle olmuş oluyor. Zaten bildiğimiz, gördüğümüz her şey madde olarak varsa onun bir de antimaddesi var mutlaka.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Şimdi tabii yani nereye baksak değil mi? Bu onu gösteriyor. Bir kere hiçbir şekilde rastlantı diye bir şey yok. Yani atomun en alt parçacıkların düzeyine indiğimizde değil mi? Allah her an her şeyi kontrol ettiğini bilimsel olarak da biz görüyoruz bunu. Değil mi? Çünkü dedik yani bunun böyle hani rastlantı buraya giremez. Yani rastlantı olduğu anda burada maddenin bütünlüğü kaybolur. Dolayısıyla tabii bize şunu gösteriyor. Yani rastlantı yok kainatta. Her şeyi Allah yaratmış ve Allah kontrol ediyor. Nitekim Allah bir ayette Kur'an'da değil mi? İnşallah şeytanın Allah'a sığınırım. Biz her şeyi kader ile yarattık diye buyuruyor Allah. Bakın her şeyi, şimdi buna bakmak lazım. Her şey demek ne demek? Her şey demek. Yani dışında kalan hiçbir şey yok. Evrendeki bütün protonlar, nötronlar, canlılar, bitkiler. Mesela şu anda Amazon ormanlarındaki herhangi bir yaprak. Değil mi? Okyanusun, Atlas Okyanusu'nun derinliklerindeki bir yosun ya da bir bakteri hücresi.
Evet.
Her şey bir kader ile yaratılmış. Allah her şeyi bakın insanları... canlı varlıkları, galaksileri, uzayı, evreni, bütün atomları, nötronları, protonları bir kader ile yaratmış.
Evet,
maşallah. Ve kontrol ediyor.
Evet. Dilersen ben de özellikle bu şey konusuna değinmek istiyorum. Şimdi 6 günde yaratılış konusu var. Şimdi Hristiyanlar ve Museviler gökyüzünün, bütün kainatın, evrenin 6 günde yaratıldığına inanıyorlardı. Ve yeryüzünde 6000 yıl olduğunu öne sürüyorlardı. Yani onların da kaynaklarında 6 günde yaratılış yazıyordu. Kur'an'da da inen şekilde yazıyor ama onlar ayeti tefsir etmeden yani kendi kaynaklarında yazanı tefsir etmeden birebir yani 6000 yılda dünyanın ömrü 6000 yıldır'a inanıyorlardı. Şimdi böyle olunca tabii evrim teorisinin ve Darwinizmin yani ateizmin öne sürdüğü işte argümanlara böyle bir ön yargıları olduğu için yani buna inandıkları için giremiyorlardı. Yani müdahale edemiyorlardı. İlk olarak yani bunu yapan
mağlup başlıyorlardı. Evet. Yani geçersiz bir iddia.
Tabii. Mesela fosilleri hiçbir şekilde kullanamıyorlardı.
Evet.
İlk olarak fosilleri kullanan ve yeryüzünün 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu kabul ederek ve kainatın da ömrünün 15-16 milyar yıl olduğu kabul ediliyor biliyorsun. Bilimsel gelişmeler sonucunda hesaplamalara göre. Bunun böyle olduğunu Kur'an'dan yola çıkarak Kur'an'a ters düşmediğini kabul ederek ve öne yola çıkıp bu şekilde evrimcileri ve ateistleri, dinsizleri fosillerle mağlup eden tek kişi Sayın Adnan Oktar oldu ilk defa yeryüzünde. Yani daha önce bu şekilde fosillerle yola çıkıp da evrimcileri mat eden başka hiç kimse olmamıştı.
Evet.
Ya bunun üzerinde durmak istiyorum. Mesela bu 6 günde yaratılış konusuna baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de de var. Ama bu bir defa mesela ayetleri hemen okuyabiliriz o konuda. Bakın Araf suresi 54. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır diye Allah buyuruyor. Şimdi burada 6 gün ifadesi var. Tamam. Ama başka bir ayette de mesela Allah bunu, onu da hemen okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Secde suresi 5. ayet. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Bu iki ayet çerçevesinde değerlendirdiğimizde dünyanın ömrünün, yeryüzünün ömrünün 6000 yıl olduğu çıkıyor gerçekten. Ama bu eyyamin kelimesi var Arapçada, yani günler. Bunu çağ olarak da alabiliyoruz, dönem olarak da alabiliriz. Yani ayeti tefsir ettiğimiz zaman dönemler çıkmış oluyor ortaya. Bu bakıyoruz bugünkü işte kozmolojinin, işte evreni inceleyen astronominin verileriyle birebir örtüşüyor. Ne anlamda örtüşüyor? Bugün yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor. Yeryüzünün 15-16 milyar yıllık bir ömrü olduğunu söylemiştik ya yapılan hesaplamalar. 6 trilyon güne eşdeğer olmuş oluyor. 6000 yılı 1000 çarpı 1000, milyon çarpı milyon kere ile çarptığımızda ortaya çıkan 6 trilyon gün sayısını 365 güne böldüğümüzde yaklaşık olarak rakam şöyle söyleyeyim size. 6 günü yani 6 devreyi 15 milyar 750 milyon yıl olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu neden dolayı şöyle, neden dolayı böyle olduğunu rahatlıkla kabul edebiliyoruz. O da şundan dolayı. Yeryüzü ilk olarak, kainat ilk olarak yaratılmaya başladığı anda zaman çok çok hızlıydı. Yani bugünle karşılaştırdığımızda milyon kere milyon daha hızlı seyretmekteydi. O yüzden bu hesabı rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve şöyle bir hesap çıkıyor ortaya, hemen onu söyleyeyim. Yaratılışın birinci günü yani birinci devre 24 saat sürdüğünü düşünürsek, bizim şu anki dünyada algıladığımız şekilde yaklaşık 8 milyar yıla eşdeğer olmuş oluyor. İkinci günü yine 24 saat olarak günümüzün 24 saati ama o zamanki 24 saat çerçevesinde düşündüğümüzde onun yarısı kadar yani 4 milyar yıl ilk 24 saatin yarısı kadar olduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş zaman yavaşlamaya başlıyor. 4 milyar yıl ikinci 24 saat. Üçüncü gün, üçüncü devre ise 2 milyar yıla eşdeğer olmuş oluyor bizim saydığımız günler çerçevesinde. İkinci günün yani yarısı kadar.
14 milyar yıl.
Evet. Dördüncü gün ise 1 milyar yıl eşdeğer gelmiş oluyor. Evet. Beşinci gün 500 milyon yıla eşdeğer olmuş oluyor. 5,5. Altıncı gün, altıncı devre ise 250 milyon yıl sürmüş 15, oluyor.
15-750. Evet.
Sonuçta yaratılışın 6 günü yani toplam olarak 6 devresi dünya zamanı türünden toplandığı zaman yine bakıyoruz 15 milyar 750 milyon yıla eşdeğer olmuş
evet,
oluyor.
Yani bilimsel şeylerle mutabık.
Evet.
Zaten bu son derece normal. Çünkü Kur'an'ı yaratan Allah. Tabii ki en doğrusunu bilen Allah evet. İnşallah. Doğrusunu bilen Allah. Dolayısıyla Kur'an'ın söylediği mutlaka bilimsel verilerle, doğru bilimsel verilerle mutabık oluyor.
Yani paralel çok açık, olduğunu evet. Görüyoruz.
Tabii.
Evet.
Ya mutlaka yani çünkü evreni yaratan Allah değil mi?
Evet.
Eğer ilk başta anlaşılamıyorsa ki Kur'an mucizeleri zamanla ortaya çıkıyor. Çünkü bilimsel gelişmeler arkadan geliyor.
Tabii.
Yani insanların değil mi keşifler arkadan geliyor. Kur'an 1400 sene önce söylemiş bunu zaten inşallah.
Şimdi bunu Allah. Söyleyebilmek tabii kolay değil. Çünkü Einstein bakıyorsunuz ilk olarak zamanın göreceliğini anlatan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Diyor ki farklı koşullarda, kainatın farklı yerlerinde zaman hızlı, bazı yerlerinde daha yavaş olarak olabilir. Görüşünü ilk olarak ortaya koyan Einstein olmuş oldu. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de zaten zamanın göreceli olduğu anlatılıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim bilimle birebir iç içe zaten yani bilimin bugün son olarak bulduğu verileri zaten 1400 yıl öncesinden zaten bize bunun bilgisi verilmiş. Evet. Tabii o anki insanlar tabii bunu anlamamış olabilirler. Ancak ortaya çıkınca bakıyoruz değerlendirdiğimizde bakıyoruz gerçekten Kur'an yeni çıkan veriler Kur'an'ı doğruluyor. Yani evet. İlk olarak anlamamış olduğumuz veriler bakıyoruz ayetler bakıyoruz daha sonra anlaşılır hale geliyor.
Evet. Tabii şunu İnşallah. Unutmamak gerekiyor. Kur'an bir bilim kitabı değil.
Değil.
Dolayısıyla bütün bilimsel gerçekleri Kur'an'da aramak değil, yani olmaz tabii. Yani Kur'an bilim kitabı olmadığı için Allah Sadece orada belirli işaretler var değil mi? Mesela Big Bang'ten bahsedilmiş. İnsanın embriyolojik aşamaları. Ya bazı örnekler verilmiş daha doğrusu ama Allah bilim yapmayı emrediyor. Böylece Allah'ın varlığının, kudretini daha iyi kavrayabilmek için. Çünkü Allah'ın kadrini bir Müslümanın hakkıyla takdir etmesi gerekiyor.
Evet. Şimdi evet. Mesela
onun için öyle, de, evet.
Şimdi mesela fosil bilimi. Biz bunu neden kullanmayalım? Tabii ki kullanırız. Bakın Hristiyanlar ve Museviler kullanamıyordu işte. O 6000 yıla inandıkları için yeryüzünün yaşının 6000 yıl olduğunu kabul ediyorlardı. Yani zamanın göreceli olduğunu ve işte böyle de düşünülebileceğini, mesela bu şekilde ayetlerin tefsir edilebileceği noktasına varamamışlar. Yani Sayın Adnan Oktar hakikaten Allah vesile etti. İnşallah zamanın göreceliliğiyle beraber düşünüldüğünde 6 günün aslında 6 evre olduğunu ve bu şekilde kainatın ömrünün de 15-16 milyar olduğuyla tamamen paralel olduğu bu verinin bu şekilde anlaşılmış oldu. Sayın Adnan Oktar mesela şu anda fosil sergileri yapabiliyoruz. Neden yapabiliyoruz? Çünkü Kur'an'la mutabık olduğu için. Yani yaratılışçı Hristiyan ve Museviler o yüzden kullanamıyorlardı. Yani granite dönüşmüş artık. Mesela bakıyorsunuz hayvanın kemiği. Yani granit olmuş. Nasıl olmuş? 100 milyon yıl süre içinde granit olabilir ancak. Değil mi? Üzerine mesela şey sürüyoruz, hidrojen peroksit sürdüğümüzde, bu bir doğrulama testidir aslında, onu da söyleyeyim. Hidrojen peroksit sürdüğümüzde ancak kayalar, yani silislenmiş kayalar köpürmeye başlar, reaksiyon verir. Bu bir kemikse vermez. Mesela böyle bir deney yaptığımızda hemen bakıyoruz, kayalaşmış artık, taşlaşmış. Bu nasıl olmuş? İşte bu kadar geçen zaman zarfında bu hale gelebilmiş. Ve bu yüzden biz fosilleri ilk olarak kullanan inananlar olduğumuz için Allah bize başarıyı vermiş
Bakın
oldu.
Bakın şimdi fosil oluşumla ilgili bir filmim vardı benim de. Onu gösterelim. Bu amberlerdeki canlılar milyonlarca yıl çok güzel korunuyor. Bakın amberin oluşumuyla ilgili bir film bu.
Amberler yine aynı şekilde.
Şamda, evet, reçine akıyor. Bakın geldi. Olduğu gibi içine alıyor ne varsa. Ve bu tabii antiseptik de aynı zamanda. Bakteri üretmesini de engelliyor.
Tamamen mumyalamış oluyor.
Evet, bakın mesela bir böcek orada değil mi?
Evet.
Reçinenin aktığı yere gelmiş.
Havayla temasını da kesiyor. Evet. Hızlı bir
reçinenin
şekilde.
Reçinenin aktığını bilmiyor. Bakın şimdi üstüne geliyor. Reçine. Canlının. Üstüne geldiği anda tabii onu kaplıyor. Ve onun çürümesini engelliyor. Çünkü ölen canlılar hemen çürürler.
Evet.
Fosilleşmesi için çürümemesi gerekiyor birinci kere.
Yakalandı şimdi.
Evet, şu anda yakalandı artık. Kurtarıcı yok. O reçin onu kapladığı zaman bütün özellikleriyle, bakın hiç bozmadan antenlerini, göz yapısı, ondan sonra diğer bütün özellikleri, kurbağa kaçıyor oradan kendini kurtarmak için. Ama onun da yakalandığı durumlar olabilir tabii.
Evet, burada yakalanmış.
Evet. Bakın böcekler mükemmel bir şekilde korunuyor. Yani özür dilerim.
Yani Allah bize nasıl yaratmaya nasıl başladığını ve devam ettiğini bu şekilde bize kanıtlarla göstermiş oluyor.
Evet, bakın bütün özellikleri, yani tüyleri, antenleri, organ yapısı, gözleri, ayakları, bakın kanatları olduğu gibi korunuyor. Ne kadar bir süreyle? Milyonlarca yıl hiç bozulmadan kalıyor. İşte bizim günümüzde elde ettiğimiz amber fosillerinin oluşumu bu şekilde.
Evet.
Ve bütün özellikleri bakın gördüğünüz gibi. Dolayısıyla evrimciler daha önce ne diyorlardı? İşte diğer fosillerde sadece kemik yapıları belli oluyor. Yumuşak dokuları belli değil. Dolayısıyla evrimleşmesi kemikten anlaşılmaz vesaire gibi iddiaları amberle tamamen de çürümüş oluyor. Bu yönden de çürümüş oluyor.
Bütün organları her şeyle korunmuş. Artık yediği, o sırada nasıl beslenmişse onları bile midesinden mesela detaylı olarak incelenip görülebiliyor. Hatta sivrisineğin hangi canlının kanını emdiği, o bile tehdit edilebiliyor. DNA'sı hatta. Emdiği canlının DNA'sı deşifre edilebiliyor hatta, bu derece korunmuş oluyor maşallah.
Evet, yani evrimin mevrimin olmadığını da çok net olarak gösteriyor. Çünkü amber içinde çok fosil gösterdik izleyicilerimize. Atlas'ta da yüzlercesi, binlercesi var. Bu canlıların hiçbir şekilde evrimleşmediği çok net olarak görülüyor. Evet. Yani kanadının yapısı neyse 50 milyon yıl önce, 60 milyon yıl önce aynısı. Anteni nasılsa aynısı. Gözü nasılsa aynısı. Bakıyoruz göz... Birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Hiç değişmiyor milyonlarca yıl. Değil mi? Amberdeki böcekler tam olarak onu gösteriyor. İlk çıktıkları haliyle günümüzdeki halleri arasında en ufak bir fark yok. Fosiller demek ki evrimi yıkan en önemli iki tane kanıttan bir tanesi.
Tabii.
Değil mi? Çok net olarak yaratılışı ispatlıyor.
350 milyona yakın fosil var. Ve her bir tanesi tek tek bize ne diyorlar? Diyorlar ki biz evrim geçirmedik, biz yaratıldık. Allah bizi yarattı diyorlar. Bu halimizle bizi yarattı diyorlar. Çünkü o hallerinden başka bir hallerini zaten bulamıyoruz. O tam ve kusursuz, eksiksiz hallerini bulabiliyoruz yalnızca.
Evet. Şimdi güzel bir filmimiz var, onu izleyelim. Bakın, biz diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. Yani dünyanın yaratılış amacı, değil mi? İmtihan ortamı burası. İnsan buraya bir oyun ve oyalanma için gelmediğini Allah bildiriyor. Devam edelim. Eğer diyor Allah bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Bakın işte yaratılış. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o tektir. Hani Rabbim meleklere demişti, ben kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Hocamız açıklamıştı bunu. Allah inşallah en doğrusunu Allah bilir. Porselen gibi bir kalıptan, değil mi?
Pişmiş,
insanı yaratıyor.
Pişmiş bir çamur, yani evet. Porselen anlamına gelmiş oluyor.
Evet, porselen anlamına geliyor. Ve buna ruhunu üfürerek insan olarak yaratıyor. Andolsun biz sizi yarattık, sonra size biçim şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Bakın şeytan burada, değil mi?
Çok büyükleniyor.
Evet, yani sen kimsin yani? Allah yaratıyor, değil mi? İster çamurdan yaratır, ister başka şeyden yaratır. Allah söylüyor bunu. O zaman yani insanın yapması, yani mutlaka yapılması gereken secde edilmesidir orada.
Tabii.
İşte bu şeytanın tavrı oluyor. Bunun insanın üstünde olmaması lazım. Allah ne diyorsa odur.
Evet.
Yoksa öbür türlü şeytani bir ahlak olmuş oluyor. Allah öyleyse oradan in. Orada büyüklenmek hakkın olmaz. Büyüklenmen hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin diye buyuruyor Kur'an'da. Şeytan dedi ki, madem öyle, beni azdırdığından dolayı insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Tabii şeytan da Allah'ın kontrolünde olan bir varlık. Evet. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Bakın, şimdi hocamız bunu açıklamıştı. Dünyayı yaşamadıkları için, değil mi? Ahirette tek bir şey var ve şeytana uyuyorlar. Değil mi? Cennet ortamında olmalarına rağmen Hazreti Adem ve Hazreti Havva. Ve o yapılmaması gerekeni yapıyorlar. Neden? Dünyadan gelmemişler. Cennetteler doğrudan.
Evet, bir eğitime tabi tutulmamışlar.
Evet. Şeytan dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Yani çok basit, böyle sıradan bir şekilde, değil mi? Onları kandırabiliyor. Allah'ın dediğinin dışına,
evet,
çıkıyorlar.
Evet.
Böylece onları aldatarak düşürdü. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu
söylememiş miydim?
Söylememiş miydim diyor Allah. Ve devam ediyor. Dediler ki, Rabbimiz bizim...
Biz nefislerimize yenik düştük.
Yenik düştük. Allah dedi ki, kimimiz kimimize düşman olarak inin, yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve geçim vardır. Bunun üzerine Allah, değil mi, dünyaya gönderiyor Hazreti Adem ve eşini.
Belli bir vakte kadar,
evet,
sizin için bir yerleşim ve geçim vardır. Yani geçici bir süre olduğu söylenmiş.
Evet. Dedi ki, orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız.
Evet.
Allah bir ömür yaşamak için dünyaya gönderiyor inşallah. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Bakın şimdi, göklerin ve yerin yaratılması. Ancak insanların çoğu bilmezler. Değil mi? Allah yoktan var ediyor. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik diyor Allah.
Evet.
Hakikaten evrenin sonsuz, uçsuz bucaksız galaksiler, değil mi? Milyarlarca, 200 milyar, 300 milyar galaksi var. Ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bakın bu ayette evrenin genişlediğini bildiriyor Allah. 1400 sene önce Kur'an'da bu bildirilmiş. Bu bilimsel gerçek. Big Bang olayı bize, değil mi, keşifler 20. yüzyılda ancak gösterdi evrenin genişlediğini. O inkar edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık. Bakın, başlangıç anında madde tek bir nokta halindeyken Allah ayırıyor değil mi? Ondan galaksiler ve yıldızlar oluşuyor, gezegenler. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. Burada da göğün ilk halindeki değil mi? Yapısı halinde duman şeklinde bir yapısı olduğu bildiriliyor. Buna dikkat çekiliyor.
O da bilimin vardığı bir nokta.
Evet. Evet. İkisi de isteyerek, itaat ederek geldik dediler. Yani her şey, bakın atomlar, uzay, evren, insanlar, canlılar Allah'a boyun eğmiş durumdalar. Yeri de biz döşeyip yaydık. Ne güzel döşeyiciyiz. Bakın dünyanın bir görüntüsünü görüyoruz burada da. Ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde. Korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum içinde yaratmıştır. Biliyorsunuz bilimsel gelişmeler atmosferin yedi katı olduğunu ortaya koydu. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe andolsun. Bütün gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin yörüngelerinin olduğu biliniyor artık bugün günümüzde. Evet. Evet, hiçbir şekilde bir düzensizlik yok, çarpışma yok değil mi?
Şimdi 1400 yıl öncesine baktığımızda teleskop yok. Gök incelenemiyor. Evet. Ancak bir yüzyıl sonra, yani 7. yüzyılda, o zaman Bağdat'ta işte astronominin ilk adımları atıldı, işte gök cisimleri incelenmeye başlandı. Kur'an'dan hareketle, Kur'an ayetleri kısaltılarak, ayetlerden yola çıkılarak incelenmeye başlandı.
Evet.
Daha öncesinde yoktu böyle bir şey.
Tabii yani yörüngelerin olduğu, nereden bilesin? Evet. Hocamız bir önceki programda biraz önce bahsetti. Muazzam bir hızla, saatte 700 bin kilometre gibi bir hızla, hem de dünya kendi etrafında dönüyor. Bir yörüngeli güneşin etrafında dönüyor. Güneşin de bir şeyi var, hareketi var, güneş sisteminin. Artı bütün Samanyolu galaksisinin hareketi var. Hı-hı. Değil mi? Artı bütün evrende bütün galaksilerin hareketleri söz konusu. Ve en ufak bir düzensizlik yok.
Evet, yani dünyanın yörüngesini mesela kim karar veriyor da düzeltiyor? Yani dünyadaki hiçbir insan buna karar vermiyor. Hiç haberimiz dahi olmuyor. Allah onu sabit olarak tutuyor yörüngesini. Devamlı olarak an be an yaratma halinde Allah,
evet,
inşallah.
Ya zaten şimdi şöyle düşünülecek olursa insan, bir güneş var değil mi? Bir yıldız ve onun etrafında dönen dünya ve diğer gezegenler var. İkisi de boşlukta.
Evet.
İkisinin arasında bir bağ var mı, birbirine bağlayan bir bağ?
Yok.
Yok. Nasıl oluyor da bu dev gök cisimleri uzayda böyle milimetrik bir yörüngeyle milyarlarca yıldır güneşin etrafında dönüyor?
Normal hani bir çizgi çekilir ya, devamlı yuvarlak bir çizgi görürüz işte şematik çizimlerde. Dünyanın yörüngesi sabittir, hiç değişmez. Ayın da yine sabittir, değişmez.
Evet.
Venüs'ün de işte bütün gezegenlerin, güneşin dahi belli bir yere gittiğine dair ayet-i kerime var zaten. O da kendine ait bir varılacak noktaya doğru müstakara göre gitmektedir diye Allah bildiriyor inşallah.
Evet.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi o zaman bir belirlenmiş bir çizgi var, belirlenmiş bir yolu var ve hiç değişmiyor. Nasıl oluyor bu? Normalde kopup gitmesi lazım dünyanın. Yani kendisinden milyonlarca kilometre uzaklıktaki güneşte aslına bakarsanız ciddi anlamda bir çekim gücü de ispatlanamıyor, gösterilemiyor zaten.
Hayır, çekim zaten siz varsayıyorsunuz. Yani
evet, varsayılan bir çekim gücü var.
Hiç etrafından ayrılmadığı için, yani o yörüngeyi kullandığı için, o zaman siz diyorsunuz ki bunlar arasında çekim olması diye fikir yürüterek o sonucu çıkarımı yapıyorsunuz.
Evet.
Halbuki Allah söylüyor. Allah gökleri ve yeri kudreti altında tuttuğunu bildiriyor.
Evet.
Eğer diyor tutmasa diyor Allah, mealen söylüyorum, değil mi? Zeval bulurlar diyor.
İnşallah.
Yani her şey çöker, yok olur yani. Değil mi?
Evet.
Allah bir an yaratmayı durdursa her şey yok olur. Ya yani her an Allah kudreti altında her şeyi tutuyor. Bu çok açık. Yani güneş dediğin gibi dünya niye onun etrafında dönsün? Yani ya fırlayıp gider ya içine gömülmesi lazım.
Hı hı.
İkisi de olmuyor. Ne kadar bir zamandır? 4,5 milyar yıldır. Nasıl bir yörüngesi var dünyanın? Her 28 kilometrede bir 3 milimetre sapıyor.
3 yani milimetre.
Milimetrik. Evet.
Milimetrik, evet.
Ya bu aklın alacağı bir şey değil tabii. Ve Allah'ın tabii sonsuz kudretini bize gösteren bilimsel delillerden
bizim
bir tanesi.
Tahayyüllerimizin çok çok ötesinde sonsuz bir ilim var.
Evet.
Maşallah.
Şeytanın Allah'a sığınırım. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Bak tam bizim söylediğimizde değil mi? Allah her birini bir yörüngede kendisinin yarattığını bildiriyor.
Evet,
o gökleri maşallah. Yeri dayanak olmaksızın yarattı diyor. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, ölümünden sonra dirilttiği suda. Bakın suda hiç hayat yokken değil mi? 550 milyon yıl önce suda Kambriyen döneminde muazzam bir canlanma başlıyor.
Bir anda patlama şeklinde başlıyor zaten.
Evet.
50 filum, 50 hayvan grubu bir anda ortaya çıkıyor.
Evet.
Tam kompleks, eksiksiz, kusursuz yapılarıyla, işte dolaşım sistemleri, ayakları, yüzgeçleri, her şeyle bir anda ortaya çıkıyorlar.
Evet.
Ayakları yani, dahi var.
Yani canlılık yokken suda yaratılış başlıyor, evet, değil mi? Bunu söylüyor ayette de Allah, evet, zaten bildiriyor. Her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, hakikaten tam Kur'an ayetlerinin işaret edildiği, hı-hı, şekilde oluyor yağmurun, hı-hı, oluşumu da. Düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Hiçbir başıbozukluk yok. Hepsi bir denge halinde olması gerekiyor. Öyle oluyor. Şeylerin de, bulutların da başıboş bir şekilde hareketi söz konusu değil. Hepsi yine belli bir şekilde belli yerlere belli yağmuru düşürmek amacıyla, evet, hareket ediyorlar. Evet.
Tam da Kur'an'da bildirildiği şekilde, nitekim bilimsel gelişmeler yağmurun oluşumunu Kur'an ayetlerinin işaret edildiği gibi olduğunu kanıtladılar.
Tabii.
Son 10 yıllarda. Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? İnsanın yaratılışını işaret ediyor Allah. Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı biz miyiz? Bakın, hücrenin içinde olan olayları gösteren olaylar burada. Mesela yürüyen proteinler var.
Yük taşıyorlar.
Motor proteinler deniyor bunlara. Evet. Son yıllarda keşfedildi. Koskocaman vezikülleri, bakın keseleri taşıyorlar. Bu keselerin içerisinde de özel proteinler var.
Üretilmiş bunları, olan ürünler.
Evet, bakın bu yürüdüğü yol da protein yapısında. Özel, bunlara mikrofilamentler deniyor. Mikrotübüller hücrenin içerisinde.
Bunlar yollar, evet, otoyollar.
Evet. Otoyolun üzerinde tıpkı yani yük taşıyan, değil mi, hamallar gibi, bakın adım atarak koskoca kendinden büyük yükleri hücrenin zarına doğru götürüyor.
Ya sanılmasın ki bu bir hayal ürünü, bir çizim. Bu normal bilimsel verilere göre o adımını gerçekten atıyor da o şekilde taşıyor.
Tabii taşıyor.
Bilimsel yani, çizimler
hareket ettiriyor,
bunlar.
Götürüyor. Evet,
bilimsel animasyonlar.
Bu da hücrenin içindeki alemi gösteren. Bakın diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Yerinize benzerliğinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda andolsun. İlk yaratmayı bildiniz ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi? Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Hakikaten yağmur, bakın.
Evet.
Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Tabii ki Allah.
Suyun değil tatlı mi? Olması zaten tek başına mucize.
Evet.
Yani yeryüzündeki su tuzlu. Denizlerdeki su tuzlu.
Evet.
O tuzlu su bir anda bakıyorsunuz buharlaştırılıyor. Bulutlar haline getiriliyor. Ve sonra tatlı su olarak iniyor. İnsanların ihtiyacı olan,
bakın,
haliyle
dikkat
iniliyor.
Çekiliyor. Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
Maşallah.
Eğer hakikaten tuzlu olsaydı yağmur, tam bir felaket olurdu, değil mi?
Ki ola da bilirdi yani. Olmaması, evet, için hiçbir sebep yok. Allah özellikle tuzu arındırmış haliyle.
Yani felakete mi indiriyor? Allah İnşallah. Affetsin. Allah dilediği şekilde yaratır yani. Allah
Tabii.
bu şekilde dilemiş, değil mi? Tuzsuz yaratmış yani. Tuzu da yaratabilirdi. Allah dilediği şekilde yaratır.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanların ve hayvanların yediği, yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Dünya hayatının benzetmesini yapıyor Allah. Öyle ki yer güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken, gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Değil mi? İnsanların dünya hayatını Allah, insanların böyle güç yetirdiğini sandığı bir anda kökünden, yani kıyametle birlikte her şey yok olacak. Böyle, evet, bir duruma getireceğini da işaret ediyor Allah-u Alem bu ayette. Ayrıca Allah, bakın, düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Hakikaten dünyada işte Allah yarattı, canlılığı yarattı suyun içerisinde, bütün ağaçlar, bitki örtüsü, ama bunun hepsinin yok olacağı bir zaman var inşallah.
İnşallah.
Bir kader var. Kıyamet anında, değil mi? Hepsi yerle bir olacak yani.
Allah nasıl yaratmışsa, yani yoktan Big Bang ile büyük, yani bütün kainatı tek bir noktada nasıl yaratmışsa, istediği zaman istediği şekilde yine aynı şekilde toplayıp dürebilir yani bütün kainatı, ki ayet-i kerimede de o şekilde bildiriyor.
Evet. Hatta hocamız da şunu açıklamış, çok önemli. Hazreti Mehdi dönemi inşallah İslam'ın hakim olduğu bir dönem olacak. 1506'lardan sonra Allah bilir doğrusunu, bir bozulma olacağını, 1545'lere kadar en son Kur'an'ın refedildiği bir dönem olacağını ve kıyametin apansız beklemedikleri bir anda geleceğini. Değil mi? Orada mesela güç yitirdiklerini sandıkları anda, hatta kıyametin olmadığını düşündükleri bir anda, hiç ummadıkları bir anda geleceğini.
Hiç bitmeyeceğini inşallah zannediyorlar. Ya normalde hani 1000 sene yaşasa ne olur insan? 2000 sene yaşasa ne olur? Zaten sonsuzla karşılaştırıldığında sıfır değil mi matematiksel olarak? Yani matematiksel olarak bakalım, herhangi bir şeyi, herhangi bir sonlu bir rakamı sonsuzla karşılaştırdığınızda anlamı zaten sıfır olmuş oluyor. İsterse 1 milyon sene yaşamış olsun insan, sonsuzluğun karşısında sıfır değeri var. Hiçbir değeri yok. O yüzden çünkü, yani şu değersiz dünyayı Allah'ın istemediği şekilde yaşamak, Allah korusun, yani çok büyük bir kayıp getirecektir.
Tabii yani sonsuzluk, yani insanın tabii aklının alabileceği bir şey değil. İnsan sınırlı bir akılla yaratılmış. Evet. Değil mi? 100 trilyon sene yaşıyorsunuz, daha başlamamış oluyor.
İnşallah. Yani
burada insan ömrüne kadar 60, 70, hani 80 yıl değil mi? Ortalama o kadar bir ömür var. Bakın 100 katrilyon sene yaşıyorsunuz, yine başlamamış oluyor daha.
İnşallah.
Yani dünya böyle çok geçici, çok çabuk geçen bir yer yani böyle, değil mi inşallah?
Evet.
İnsanın böyle misafir olarak bulunduğu, mesela bir otobüs yolculuğu yapıyorsunuz. Değil mi? Kafelere giriyorlar çay kahve molası vermek için. Siz şimdi o çay kahve molası vermek için girdiğiniz yere kafayı takmak olur mu? Oraya dört gözle bağlanmak, böyle bütün gücüyle bağlanmak çok akılsızca bir şey olur. Çünkü bir yolculuk var. Biraz sonra basıp gideceksiniz oradan yani birazdan.
Yani biteceği belli olan bir yola çıkmışsınız zaten. Yani varılacak bir noktası var mı? Var. Yani bakıyorsunuz bugün sonsuza kadar yaşayan bir insan zaten yok. Yani ölmeyen insan var mı? Her evden bir ya da iki cenaze çıkabiliyor her apartmandan mesela. Her ay mutlaka bir cenaze çıkar. Ne oluyor? İnsanlar ölüyor çünkü. Yani bunun doğumu da var, ölümü de var. Ölümü yok diye bir şey yok, ölümü var. O zaman yani bu dünyaya bağlanmanın, yani dünya hiç bitmeyecekmiş gibi yaşamanın hiçbir anlamı yok. Eğer yaşanacaksa da Allah'ın istediği şekilde yaşamak lazım. Tabii. Allah'ın rızasına göre yaşamak gerekiyor inşallah.
Evet. Biraz önce gördük, Allah ayette söylüyor. Biz oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık diyor.
Tabii.
Bakın dünyanın çok net, dini yaşamak, Allah'a kulluk etmek için yaratılmış insan burada. Yani burada iş yapmak, evlenmek, üremek, değil mi? Bunlar değil yaşamamızın amacı.
Evet.
Yaşamın amacı çok net, çok açık. Allah söylüyor. Ben diyor insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Başka bir ayette de ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diye bildiriyor.
Evet.
Bu kadar. İnsanın yani görevi dini yaşamak. Ve dini yaşamamanın hiçbir mazereti yok. Mesela Allah başka bir ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Ne ticaret ne alışveriş onları namazı Allah'a zikretmekten alıkoymaz diyor Allah.
Namazı kılmaktan,
şimdi,
evet.
Bu ne demek? Yani sizin işiniz, kariyeriniz, yaptığınız herhangi bir şey kesinlikle Allah'ı anmaktan, dini yaşamaktan alıkoyamaz. İnsanların bazen öyle bir mazereti olması ileri sürebiliyorlar.
Tabii. Ama mesela peygamber duruyor, savaşa çağırıyor. Diyor ki benim evim açıktadır, ben gelmeyeyim, izin istiyor mesela.
Evet.
Böyle şey olur mu? Zaten o fırsat zaten. Yani zaten savaşa çıkmak isteselerdi, başka bir ayet-i kerimede, şeytandan Allah'a sığınırım, savaşa çıkmak isteselerdi hazırlık yaparlardı diyor.
Evet.
Allah öyle buyuruyor. Demek ki yani zaten savaşa çıkmayı beklemek gerekiyor. Yani bugün günümüzde tabii entelektüel bir mücadele zamanı. Fikirle mücadele veriliyor. Fikirle savaşılıyor. Savaş veriliyor. Fitneye bakıyorsunuz. Bugünkü fitne nedir? Darwinizm. Yani yeryüzünde dine karşı mücadele verenler kimler? Ateistler, dinsizler. Dine karşı mücadeleyi bunlar veriyor. Bunlara karşı onların silahlarıyla aynı şekilde cevap verip onları mat etmek. Çok da zevkli bir zafer. Çok da kolaylaştırmış Allah. Maşallah. Yani buna en güzel şekilde bilimle, fikirle en güzel şekilde cevap verildiğinde zaten bunların yok olup gittiği görülüyor.
Evet.
Tıpkı Hazreti Musa'nın işte asasını attığı gibi, asanın bir anda canlandığını nasıl canlandığını onlara gösterdiği gibi, nasıl Allah'ın yarattığını göstermiş oluyor onlara o şekilde. Firavun ve avanesine.
Yaratışı
oradaki
mucizeleri
yaratışı ispatlıyor Allah.
Evet.
Hazreti Musa'yı vesile kılarak, peygamberi olarak inşallah. Biz de inşallah Allah göstermiş, ayetler, deliller göstermiş, fosilleri göstermiş, karşımıza koymuş. Kullanabileceğimiz çok net deliller bunlar. Biz de bunları göstererek Allah'ın nasıl yoktan var ettiğini, bir anda ol demesiyle yarattığını göstererek inşallah benzeri bir şeyi, mücadeleyi vermiş oluyoruz.
Tabii,
Allah kabul ederse
çok
inşallah.
Çok önemli bir konu. Yani Darwinizmin ortadan kaldırılması, yani biraz önce yine hocamız tekrar etti. İnsanlık tarihinin en büyük fitnesi. Yani gelmiş geçmiş en büyük fitnesi. Deccaliyetin,
evet.
Değil mi?
Bu kadar hakim olmuş.
Deccaliyet sistemi.
Evet.
Bunun ortadan kaldırılması çok çok önemli. Yani birinci derecede önemli bir konu. Dolayısıyla Buna karşı mücadele her Müslümanın görevi ve söylediğimiz ayetten de şu anlam çıkıyor tabii. Ne ticaret ne alışveriş. Demek ki dini yaşamamanın hiçbir mazereti yok.
İnşallah.
Evlerinin olması ya da işte ailesinin olması ya da işinin, kariyerinin olması. Ben işte erken kalkıyordum da, çok çalışıyordum da, onun için namaz kılamadım da, Allah'a kulluk edemedim diye bir mazeretinin olmayacağını bildiriyor Allah değil mi?
Tabii.
Kimse Allah'ın karşısında böyle bir mazeret ileri süremeyecek. Değil mi? Allah biliyordun, biliyordum. Kur'an'da emrediğini biliyordum, biliyordum. Niye yapmadın diye soracak mutlaka hesabını.
İnsanın duasının da ona göre olması gerekiyor. Yani imkanları kısıtlı olabilir insanın. Onların açılması için Allah'a dua edebilir. Ama samimi dua etmesi lazım. Yoksa kendisinin o halde bulunmasını beğenmesi doğru olmaz. Samimiyetsizlik olmuş olur. Yani duasında samimi olmaması olmaz. Samimi olarak Allah'ın imkanlarını arttırması, hizmet edecek şekilde, Allah'ın dinine hizmet edecek şekilde nasıl mücadele edebileceğine temel teşkil edecek imkanlarını açmasına dua etmesi gerekiyor inşallah.
Yani bir de tabii dini yaşamak kolay. Dini yaşamamak çok zor. Dinsizliğin getirdiği bir kabus var.
Evet.
İnsanlar aslında çok büyük bir yükün altına giriyorlar dinsizlikte bir kısım insanlar. Mesela üstadın güzel bir örneği var. Gemide giderken yanında götürdüğü yükleri yere mi bırakırsın diyor, sırtına mı alırsın diyor. Yani sırtında tutmak çok akılsızca bir şey değil mi? Gemi zaten gidiyor. Giden gemide yük taşınır mı? Tabii ki yere bırakırsın. İşte bu dini yaşamak da böyle. Kadere teslim etmesi insanın, yani bu şekilde Allah'a teslim etmesi. O zaman bütün yükü indirmiş oluyorsun sırtındaki. O zaman işte mutlu oluyorsun, kalpler felah buluyor değil mi? Mutmain oluyor Allah'ı zikretmekle, anmakla. Yani zaten kolay olan dini yaşamak. Öbürü müthiş bir kabus ve mutsuzluk getiriyor ve sonsuz azap getiriyor.
Allah zaten bir ayet-i kerimede yine aynı şekilde dediğin gibi, şeytandan Allah'a sığınırım. Kim doğru olanı tasdiklerse, sakınır ve verirse, yani infak ederse, bizi onu doğru yola iletip onda başarılı kılacağız diye buyuruyor inşallah. Böyle bir kolaylık sağlayacağını Allah vaat etmiş
tabii
zaten.
Tabii kolay olan da diyor Allah, değil mi?
Kolay olan da başarılı kılacağını vaat ediyor inşallah.
Şimdi devam edelim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Düşünen bir topluluk için diyor Allah, biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Bakın bir hayalin peşinden gidiyor. Mesela Darwinistleri ele alalım. Olmayan, değil mi? Hayali olan, yani hiçbir gerçekliği olmayan, ki Allah seraba benzetiyor bunu. Dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor inkar edenlerin amelleri. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Yani her böyle, değil mi? Allah'ı, dinini inkar eden, haşa Allah'ı inkar etmeye kalkan kişi bir hayalin peşinden gittiğini söylüyor Allah. Ona ulaştığında hiçbir şey yok. Olan Allah. Allah'ı bulacak yanında. İnşallah. Allah da onun hesabını çok seri olarak görür diyor. Bakın Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. O amel, yani davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Bakın dünyanın yaratılış amacını bildiriyor Allah, değil mi?
Hanginizin daha iyi olacağını denemek için inşallah. Bir denemeden geçirilmiş oluyoruz.
Evet.
Demek ki daha iyi olabiliriz yani. Olamaz değiliz yani. İnsan kendini geliştirir, eksiklerini görür, düzeltir kendini duayla inşallah.
Evet.
Fiili duasını da yaparak Allah'ın izniyle. Ondan sonra daha iyi, daha güzel hale gelebiliyor insan.
Evet.
İnşallah. Yani kıssasımız ne? Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Peygamberlerin yaşamları örnek olarak verilmiş kıssalarda, yaşadıkları olaylar.
Evet.
O şekilde insanı geliştirebilir.
Allah zamandan münezzeh, yani zamansızlık boyutunda, zaman insan için var. Yani bir algı olarak var. Zamansızlık boyutunda insanın bütün hayatını, değil mi? Sonsuz hayatını tek bir an olarak yarattığı için her şeyiyle biliyor. Bir kader üzere yaratmış zaten. Dolayısıyla yani amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Aslında insana gösteriyor Allah. Bunu bildiriyor Allah.
Evet.
Yani bize gösteriyor bizim nasıl insan olduğumuzu, ahiretteki konumumuzun neden olduğunu. Hı. Değil mi? Dünya hayatında bize gösteriyor. Yoksa Allah biliyor. Yani bizi Allah inşallah cennette yaratmıştır. Cehennemde de yaratmış olabilir. Değil
i̇nşallah.
Mi? Allah bize oradaki konumumuzu gösteriyor dünya hayatıyla. Hı. Yoksa bilmeyen biziz. Allah biliyor nerede olduğunu, değil mi? Firavun da söylüyor mesela. Firavun için Allah onu cehennem için yarattığını bildiriyor zaten Kur'an'da.
Evet.
Yani herkesin kaderi belli. Mesela peygamberler cennette yaratılmışlar, değil mi? Dünya hayatını Allah konumlarını neden oraya hak ettiklerini, nasıl hak ettiklerini göstertiyor inşallah.
Onlar ama yine tabii ki yine aynı şekilde o imtihan koşulları çerçevesinde yine Allah'tan çok daha korkarak sakınarak doğruyu yapmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar, mücadele
ediyorlar.
Tabii,
çünkü insan bilmiyor. Yani bilmeyen biziz.
Evet.
İmtihan bizim için var inşallah. Biz bilmediğimiz için Allah'tan korkuyla, o şekilde yaşamamızı istiyor. Korkuyla umut arasında. Değil mi?
İnşallah.
Tabii ki peygamberler zaten söylüyor mesela, Kur'an'da var. Müslüman olarak canımı al diye dua ediyorlar, değil mi? Peygamberlerden
aynı şekilde. Canımızı Müslüman olmak dışında alma diye dua ediyorlar inşallah. Şeytanın Allah'a sınırım.
Evet.
Ben isterseniz bir ayet söylemiştim. Kolaylaştırma, alanı kolaylaştıracağını vaat ettiği şekliyle. O ayeti ben başıyla sonuna okuyayım inşallah.
İnşallah.
Nehl suresi, bakın 5. ayetten başlıyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa, vermek derken tabii ki imkanlarını kullanma şeklinde. Yani değil mi? İnsan cebinde parası da olur, yine Allah yolunda harcar. İmkanları vardır, yine Allah yolunda harcar. Vermek hepsini kapsamış oluyor inşallah. Zamanı vardır, zamanını harcar Allah yolunda. Bu da yine bir harcama şeklidir inşallah. Kim verir ve korkup sakınırsa, Allah'tan korkup sakınmak ve günahlardan kaçınmak şeklinde inşallah. Ve en güzel olanı doğrularsa, zaten insan bir yerde doğru olanı, güzel olanı doğrulamak, ayetleri doğrulamak, işte Allah nasıl yaratmış onları doğrulamak dışında, yani doğrulamanın dışında aslında çok fazla bir şey yapmıyor insan. Zaten Allah yaratıyor her şeyi. Ve biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Bakın, kolay olan için başarılı kılmak. Yani Allah kolay bir zafer, kolay bir fetih inşallah vaat ediyor. Kim de cimrilik eder, bakın tam tersini bu sefer Allah tarif ediyor inşallah. Kim de cimrilik eder, kendini müstahni görürse, imkanları var kullanmıyor, parası var harcamıyor, zamanı var, işte benim kendi boş vaktim, ben kendime ayırayım şeklinde böyle şeytanın yönlendirmesiyle boşa harcıyorsa ve kendini müstahni görürse, yani kendini yeterli görürse, benim durumum iyi, İşte ben Allah'ın sevdiği kulum, işte ben hiç kimseye zararım yok, ben işte karıncayı bile incitmem deyip işte benim işte ölürsem de gideceğim yer Allah beni işte yine cennetine koyar şeklinde kendini bu şekilde yeterli görüyorsa. Bakın, bu en büyük tehlike yine aynı şekilde. Ve en güzel olanı yalan sayarsa, Allah'ın ayetlerini yalan sayarsa, Allah'ın yarattığını doğrulamazsa, reddederse üstüne üstlük, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Demek ki böyle bir tehlike var. En zorlu olanı kolaylaştırıyor Allah da ona. Yani doğru olanı değil, tam tersine zor olanı, azap içinde yaşamayı Allah ona kolaylaştırıyor. Onun yollarını açıyor. Tereddi edeceği, baş aşağı düşe uğrayacağı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de bizimdir diye Allah devam ediyor inşallah ayet-i kerimede. Yani malın hiçbir ona zarar, yarar da sağlamayacağını ve sonsuza kadar cehennem ateşinde kalacağını Allah bildirmiş oluyor.
Tabii mülkün sahibi Allah zaten.
İnşallah.
Yani malın sahibi diye bir şey yok.
Biz yani kolay olanı yapmakla en doğru olanı zaten yapmış oluyoruz. İnşallah. Yani tamamen samimi olarak davrandıktan sonra Allah zaten vicdanıyla insana en doğrusunu zaten ilham ediyor, en doğrusunu yapmayı.
Evet.
Ve onda da başarılı kılıyor Allah'ın
izniyle. Mutlu olmanın tek yolu Allah'ın dinini yaşamak.
İnşallah.
Dini yaşayana, yani vicdanıyla da hareket edene inşallah Allah mutlaka imtihan ediyor. Yani zorluklar oluyor. Hastalık da oluyor, işte iftira da atılabiliyor, başka şeyler de olabiliyor. İnsanın imanının derecesine göre inşallah. Ama mutlaka mutlu oluyor insan. Çünkü Allah'a karşı vazifesini yerine getirdiği için, vicdanıyla hareket ettiği için bu mutlaka felah getiriyor. Allah söylüyor
tabii
zaten sistem. Bakın, inanmayanı diyor, göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı bir kılacağını bildiriyor Allah.
Tabii.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Dolayısıyla Allah'ın dinini yaşamayan biri mutlaka bir kabus içine girer. Yani üstadın örneğinde olduğu gibi. O zaman neler başlıyor? Allah'a tevekkül etmediği için korkular başlıyor. İşte gelecek korkusu oluyor, hastalık korkusu oluyor, kaybetme korkusu oluyor. Bin türlü korkuyla tabii mutsuz oluyor. Halbuki dini yaşayan biri de mutlaka mutlu oluyor.
Bakın, bir örneği de yine Allah ayet-i kerimede bildiriyor, Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sınırım. Mesela Hazreti İbrahim'i ateşe attıklarında Allah ateşe emrediyor, İbrahim'e serin ol diye. Değil mi? Yani demek ki öyle dışarıdan görünen çok büyük sıkıntılı, azap, işkence ortamı Hazreti İbrahim için çok güzel bir ortam, serin bir ortam olmuş oluyor.
Evet, inşallah. Devam edelim. Evet.
Bunu bitirelim mi? O şekilde mi? Tamam.
Evet. Gerçekten sizin şeytan Allah'a sığınırım çabalarınız
darmadağınıktır.
darmadağınıktır. Kim böyle en
Şimdi.
güzel olanı doğrularsa biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.
Evet, benim
Bahsedilen, evet,
okuduğumuz ayeti
işaret
bulmuş
edilen
oldum şu
ayet.
anda.
Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı yalan sayarsa biz de ona en zorlu olan azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Demek ki cimrilik haram. Allah yolunda harcamayı bildiriyor, değil mi?
Tabii Allah vermişse o
Evet.
verdiği şeylerin Allah yolunda kendi yolunda harcanmasını istediği için vermiş oluyor.
İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Hakikaten bir damla suda işaret edilen, değil mi? Meni ile birlikte yaratılış var. Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, bakın insanın yaratılış safhalarını gösteriyor burada. Çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? Halbuki ilk defa yaratan Allah, değil mi? Çok kolay Allah için tekrar yaratmak. De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek, o her yaratmayı bilir, değil mi? Yokken var eden Allah, sonsuz güç sahibi Allah, tabii ki yani tekrar kaldıracak. Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı
Evet.
ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğimizi mi sanmıştınız? Demek ki
Öyle
boş bir amaç
zannediyorlar.
yok yani
Öyle
böyle,
zannediyorlar.
evet.
Evet. O çok büyük bir yanılgı. Boş bir amaç yok. Her şeyin bir amacı var zaten. Yani bu fiziği inceleyen insan, biyolojiyi inceleyen insan zaten her şeyin bir amaç dahilinde yaratıldığını görmüyor mu? Görüyor.
Evet.
Ayet-i Kerime'de aynı şekilde zaten bunu görmüş oluyoruz.
Evet.
Allah işaret ediyor.
Allah bakın diyor ki insanları sorgulama zamanı yaklaştı. Yani ahiret çok yakın.
Evet.
Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar.
Evet.
Azap konusunda senden acele davranmanı istiyorlar. Eğer tayin edilmiş bir vakit olmasaydı herhalde onlara azap gelmiş olurdu. Halbuki Allah bir kaderle yarattığını bildiriyor. Bir zamanı var kıyametin inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Hatta inşallah hadislerden de gördük. Ahir zaman var. Allah ahir zamanda Mehdi için kıyameti uzattığını hadisler yoluyla bildiriyor
Bir
inşallah.
gün bile kalsa diye
Evet.
hadiste
Ya
geçiyor.
mutlaka ahir zaman
O günü
yaşanacak. İslam
uzatır diyor
mutlaka hakim
inşallah.
olacak. Sonraki bozulma dönemiyle birlikte kıyamet olacak inşallah.
İnşallah.
Fakat kendileri şuurunda olmadan onlara kuşkusuz, apansız geliverecektir. Hiç beklemedikleri bir anda İslam'ın hakimiyetinden sonraki bozulma döneminde inşallah küfrün hiç beklemediği bir anda apansız gelecek kıyamet. Onu anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Hayır, kalkış kıyamet gününe and ederim. Bakın kıyamet sahnelerinin canlandırıldığı. Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. Hakikaten bütün şehirler, bütün dünya yerle bir olacak ve dağlar
İnşallah.
göçü veren bir kum yığını olur.
Mesela daha önce hiç böyle filmlerde yapılmazdı. Bakın hakikaten ahir zamandayız. Dünyanın son dönemine yakın. Allah insanlara emrediyor. Böyle filmler yapmaya başlıyorlar.
Evet, maşallah. O gün öyle yüzler vardı ki kararmış ekşimiştir. Kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. O her şeyi batırıp gömen büyük felaket geldiği zaman. Bakın şehirler batıp yok
Denizlere
olma.
batıyorlar
Tabii
tabii.
bundan da daha şiddetli olacak böyle. Bu yani şu anki canlandırma ama. O gün insan neye çaba harcadığını düşünüp durur. Yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman. O gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Allah'ın emriyle hareket ediyor tabii her şey.
İnşallah tabii.
Dağlar da etrafa uçuşmuş rengarenk yün gibi olacak. İnsan o gün kaçış nereye der? Yani kaçacak hiçbir yer yok, değil mi?
Tabii.
Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. Yani çünkü bütün yeryüzü dünya yerle bir olduğu için, yok olduğu için Allah kıyamette, değil mi? Kaçacak veya
Beşik gibi
saklanacak.
sallanmaya başlayacak. Zaten yer kabuğu zaten çok ince.
Evet.
Elmanın kabuğunun inceliği kadar bir incelikte. O yüzden zaten bir yerde deprem olunca öbürü de onu tetikliyor.
Evet.
İşte değil mi? Tektonik hareketler denen hareketler. Yani o kadar zayıf bir şey ki zaten bir göktaşı, büyük bir göktaşı işte çarptığında zaten yeryüzü darmadağın olacak.
Evet. İnşallah bir de Allah oradaki korkuyu örneklerle de anlatıyor. Çocukların saçlarını ağartan bir gün diyor Allah.
Evet.
Değil mi? Bütün hamilelerin yüklerini düşürdüğü,
evet.
düşük yaptığı bir gün olacak.
Yani
Yani hiçbir
gideyim Güney Kutbu'na gideyim de orada saklanayım, işte Avustralya'ya kaçayım, öyle bir şey olmayacak yani fırsat olmayacak öyle bir şeye.
İnşallah. Bakın o sarsıntının sarsacağı gün. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. Bunu hocamız açıklamıştı. Tekrar bildirelim inşallah. Bir göktaşının, bir gök cisminin önce bir vuru yapıp dünyanın dönüş yönünün eksenini değiştireceği, hı hı. ondan sonraki ikinci bir sarsıntıyla da yok olacağı, değil mi inşallah?
Evet.
Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin kendisi baki kalacaktır. İman edip salih amellerde bulunanlar, onları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz diyor Allah.
İnşallah.
Değil mi? Cennette her şey onların. Cennetle, değil mi, müjdelenen cennet, cehennemde olanlar gibi değil. Kimseler gibi olur mu diyor Allah.
İnşallah.
Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Herkese cehennem gezdirilecek, gösterilecek, değil mi? Sonra takva sahiplerini kurtarırız diyor Allah ama. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Bakın münafıklık yapanlar, değil mi? İman etmiş topluluklarda bulunup, mesela Hazreti Mehdi'nin cemaatinde bulunup, Hazreti Peygamber'in cemaatinde bulunup, değil mi? Diğer peygamberlerin arasında bulunup sonradan hı hı. münafıkları ortaya çıkmış, Allah'ı inkar etmiş olanlar mutlaka cehennemin en alt tabakasında, en şiddetli azap var onlara.
İnşallah.
Kapıları kilitlenmiş bir ateş onların üzerinedir diyor.
Oradan bir daha çıkış yok inşallah.
Evet.
Bayağı detaylı olarak hazırlanmış video maşallah.
Evet maşallah. Bizim katımızda sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız, bakın, ne evlatlarınızdır diyor. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Mesela insanların bazen hani mazereti oluyor ya, ben çocuk yetiştiriyorum, öyle değil. Dini evet. yaşamaktır esas olan. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, değil mi?
Evim açıkta diyorlar zaten. Bakmakla yükümlü olduğum işte evet. evim, karım, çocuklarım var deniyor. Bunlar mazeretler değil.
Tabii ki i̇nsanın aile bakar şerefi, insan ama evet. asıl olan Allah'ın rızasına göre hareket etmektir. Tabii,
i̇nsanın şerefi zaten Kur'an. Kur'an ya, şey yapılıyorsa eğer, Kur'an'ın ayetleri inkar ediliyorsa, böyle bir ortam varsa, Kur'an'ı ön plan, Kur'an'ı şey yapacak, bu ortamdan bu ortamın olmasına engel olacak olan mücadeleyi yapmak gerekiyor en güzeliyle.
Evet.
Çünkü bizim şerefimiz Kur'an-ı Kerim.
Ya her şey çok açık yani, değil mi?
İnşallah.
Kur'an'ı yaşamak bizim dünyadaki asli vazifemiz bu. Değil mi? Allah'ın emrine göre yaşamak, Allah'ın dinini yaşamak. Ne yapacağımız da çok açık, Kur'an'da anlatılıyor. Değil mi? Allah yolunda bir mücadele gerekiyor. Hı hı. Fitne kalmayıncaya kadar, değil mi? Allah'ın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerini yapmamamız gerekiyor. Ki dini yaşamak çok kolay hakikaten. Dini yaşadığı zaman insan mutlaka mutlu oluyor. Burası imtihan yeri. Biz imtihan oluyoruz burada. Değil mi? Çok evet. kısa bir hayat. Dolayısıyla Allah'ın dediklerini mutlaka yapmak gerekiyor. Allah'tan çok korkmak ve Allah'ı çok sevmek gerekiyor. Zaten kısacık yani, böyle çok kısa bir ömür yani dünya.
Evet. Bir ayet-i kerimede Allah zaten şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır.
İnşallah.
Diye Allah buyuruyor zaten.
Evet.
Yani kurtuluş, başarı, zafer, insanların işte zorluktan çıkması ancak bununla mümkün.
Evet.
Eğer kurtulmak istiyorlarsa, içinde bulundukları sıkıntılı bir ortam varsa bunu yapmaları lazım. İyiliği buyurup kötülükten men etmeleri gerekiyor Kur'an'a göre.
Bunu da günümüzde nasıl oluyor? Aynı zamanda yaşıyoruz. En büyük fitne Darwinizm, materyalizm ve ateizm, değil mi? Dünya evet. yeryüzünde var olan. Bunların derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. İnsanlara da İslam ahlakının yayılması için, İslam birliğinin kurulması için gayret etmemiz gerekiyor. Ve her Müslümanın üzerine de bu farz.
İnşallah.
Bu mutlaka olacak, Allah'ın yarattığı bir kader. Allah vaadini mutlaka gerçekleştirecektir. Değil mi?
İnşallah.
İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor Allah bütün yeryüzüne. Bu da ayrı zamanda inşallah olacak. Bunu çok net anlıyoruz ve işaretleri de var. Ve çok kısa bir zaman kaldı inşallah.
İnşallah hep
dolayısıyla yapılması
göreceğiz.
Gereken tabii. çok belli yani, çok açık inşallah. Müslümanca, değil mi, yaşamak, İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olmak, Türk İslam Birliği'nin
darbizme
karşı mücadele
için.
Etmek evet. tabii. Zaten fiili duası da olması gerekiyor bunun Hı. inşallah. Hem kalbi hem fiili duası. Bu kadar yani inşallah samimi olursak inşallah Allah samimi kullanın, yalnızca samimi kullanın cennete alacağını bildiriyor.
Kurtulacağını söylüyor.
Tek evet, konu inşallah. Evet, tek yani olması gereken samimi olması insanın Allah'a i̇nşallah. Karşı. Allah'ın her şeyi yarattığı çok açık. Bakın bilimsel delillerle bakıyoruz değil mi? Nereye baksanız Allah'ın yarattığının mesajı var böyle. Hı hı. Atoma bakıyorsunuz öyle, evren, kainat öyle, canlılar öyle, hücre öyle, her şey öyle o şekilde. Allah'ın yarattığı çok açık. Demek ki sorumluyuz. Ve dolayısıyla Allah'ın kitabını, Kur'an'ı göndermiş. Ne yapacağımızı bize orada bildirmiş.
Kimse görmedim, evet. Bilmedim, duymadım diyemez.
İnşallah.
Yani çok açık, net ayetler. Allah'ın yarattığının delilleri her yerde. 350 milyon fosil bir tarafta. İşte yaratılış atlası bunu çok güzel olarak şey yapıyor, dokümente ediyor, belgeliyor inşallah. İşte yaptığımız yayınlarda konuştuğumuz ayetler, filmler, kitaplar, her şey ortada. Bütün bunlara rağmen insan ben bilmedim, duymadım diyemez. İnşallah.
İnşallah.
Herkes sorumlu bu noktada.
Tabii zaten hepimiz kalü belada Allah'a verilmiş sözümüz var inşallah. Değil evet. mi? Allah'ın varlığına şahit inşallah herkes. Dolayısıyla herkes buna göre hesap verecek inşallah. Bitirelim i̇nşallah. Mi?
Tabii bitirelim.
İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat 10'da tekrar buluşmak ümidiyle herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.
İnşallah.